Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben az önce paylaştım. Siz de çağırın herkesi buraya. Gelsinler, konuşalım. Bugün biraz 90'lar konuşalım. Yok, kötü müziğini falan konuşmayalım. 90'ların o kötü müziğine maruz kalmış bir nesil olarak ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hepsi kötü demiyorum bu arada ama içlerinde gerçekten berbat olanlar da vardı. Bugün başka bir berbat nitelikten konuşacağız. Türkiye'de siyaset bambaşka bir kavramın içine girdi ve neredeyse bir haftadır bunu konuşuyorum. Aslında bir hatırlatmayla başlayayım. Bu tartışma yeni başlamadı. Bu tartışma, hafızam beni yanıltmıyorsa, sabah aradım ama bulamadım. Hafızam beni yanıltmıyorsa Sözcü Gazetesi'nde İsmail Saymaz'ın Mehmet Eymür'le yaptığı kısacık bir röportajı yayınlamasıyla başladı. Çok kısaydı gerçekten, böyle hani birkaç soru birkaç cevap. Çünkü Mehmet Eymür'ün Türkiye'de yaşananlara, özellikle Sedat Peker'in yayınladığı videolara ilişkin söyleyecekleri vardı. Herkes aynı şekilde bilmek zorunda değil elbette ama Mehmet Eymür kimdir sorusuna da bakmak lazım. Mehmet Eymür eski MİT Kontrterör Daire Başkanı. Yani böyle denildiği zaman çok havada kalan bir kavram olabilir ama kendisinin kariyerine baktığımız zaman, herhangi bir inceleme yaptığınız zaman, kitaplardan da görebilirsiniz zaten. Türkiye'nin 90'lar boyunca özellikle yaşadığı pek çok siyasi cinayetin, yani Gladio'nun işlediği siyasi cinayetin, Yeşil'in işlediği siyasi cinayetin, Kürt iş adamlarına yönelik listelerin, o cinayetlerin yaşandığı dönemlerde en çok ismi geçen insanlardan bir tanesi. Mesela Alaaddin Çakıcı'nın kontrolden çıktığını, kendisinin Susurluk kazasıyla 1996'nın 3 Kasım'ı hatırlayacaksınız, Türkiye'nin birbirine girdiği dönemden bahsediyorum. O dönemde ortaya çıkan o kirli ilişkiler ağının ardından mesela Susurluk Komisyonu'nda, mecliste hazırlanan, oluşturulan Susurluk Komisyonu'ndaki o raporların içinde neredeyse her paragrafta en az bir kez adı geçen bir isim. Ama Türkiye'nin onu tanıması bütün bunların ötesinde yaşanan mafya, siyaset ve bir şekliyle de ekonomi ilişkisinin, aslında iş dünyası ilişkisinin ortaya dökülmesiyle alakalı. Mesela şu sözü Mehmet Eymür'ün, benim en çok aklımda kalan sözü, Yeşil'den bahsedilirken, hani kod adı Yeşil olan, MİT adına cinayetler, siyasi cinayetler işlediği iddia edilen bir kişiden bahsedildi biliyorsunuz. Hatta fotoğrafları çıktı. Yeşil budur. Hayır, aslında Yeşil o değil. O onun işte çok başı sıkıştığında kullandığı fotoğrafı. Böyle Carlos gibi bir efsane yaratılmaya çalışıldı hatta. Bu efsane yaratılmasının önemli bir nedeni vardı. Ne kadar çok toplumu efsaneye boğarsanız gerçeklikten o kadar uzaklaşıyor çünkü kitleler. Her neyse, amaç hasıl oldu, başarılı oldu ve 90'larda ard arda işlenen siyasi cinayetler bir şekilde Türkiye'de kara leke olarak kalmakla birlikte aydınlatılamayan, yani klasik söylemle faili meçhul cinayetler olarak kaldı. Ama bizim sadece karanlık tarihimizi oluşturmakla kalmadı bu. Türkiye'de siyasete yaklaşımı da belirleyen temel bir etken haline geldi. Ne demeye çalışıyorum? Söylediğim hikaye şu. Bu yılın Mayıs ayının başında, hemen başlarında, hatta burada da konuşmuştuk. Yani bu çok ses getirecek bir röportaj, getirmeli. Çünkü o dönem şöyle şeyler yaşanıyordu Türkiye'de. Sedat Peker, organize suç örgütünün lideri, kendisine sorarsanız değil, pürüpak, tertemiz bir insan kendisi, bir iş insanı. Hatta hiçbir dava dosyasında adının böyle geçmediğini söylüyor. Ama Türkiye'yi farklı iddialarla, hazırladığı videolarla aslında bambaşka bir düzleme sürükledi. Orada anlattığı karanlık ilişkilerin içinde, bizzat kendisinin tanık olduğu karanlık ilişkiler içinde bugünün siyasi ağının nasıl oluşturulduğunu anlatıyordu. İçinde öyle şeyler vardı ki, siyasi cinayetler, bir siyasetçinin oğlunun işlediği bir cinayetin örtbas edilebilmesi için iş dünyasının en etkin temsilcilerinin nasıl devreye girdiği, devleti yöneten kişilerin bu kirli ilişkiler ağında nerede durduğu, hepsini tek tek yerleriyle, zamanlarıyla, katılan, karışan kişileriyle açıklama yoluna gitti. Hikayeyi biliyorsunuz. Tam da o dönemde İsmail Saymaz, iyi bir gazetecilik örneği sergileyerek Mehmet Eymür'le kısacık bir röportaj yaptı. Orada Mehmet Eymür'ün söylediği söz bizim bugün tartıştığımız söz. Yani bunun geçmişi aslında 5 aya dayanıyor. Mayıs ayının başında Mehmet Eymür'ün söylediği bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir sözü aslında. Suikastler bekliyorum sözleridir. Yani bugün insanlar anlatıyor işte Kemal Bey'e Kemal Kılıçdaroğlu'nu atfediyorlar. O anlattı, o getirdi gündeme falan. Hikaye öyle bir şey olmadı. Ali Babacan'ın söylediği sözlerle desteklediği bu ifadeler pek çok yerden de aslında destek buldu. Anlatılmaya çalışılan hikaye şu. Türkiye ne zaman böyle karanlık puslu ortamlara girse siyaset bir çıkış yolu bulabilmek için maalesef çok partili siyasal yaşam dönemimizde hep benzer şeyler olmuş. Çok tıkandığı, çok birbirine geçtiği dönemlerde ya darbeler olmuş. Ki hani artık olmaz dediğimiz darbeleri maalesef sonuncusunu 2016 yılının 15 Temmuz'unda bir girişim olarak yaşadık. Bir utanç leke olarak duruyor o bir yerde zaten. Kimin yaptığı, kimin ettiği, kimin ortak olduğu artık çok net. Bunlar çok daha net, çok daha geniş yazılıp çizilecek ama en azından bugün için bildiğimiz bölümleri var. Daha genişi de mutlaka ama mutlaka iktidar baskısı sona erdikten sonra, herkes eteğindeki taşları döktükten sonra ortaya çıkacak. Ancak bugün için baktığımızda ufukta görünen şey siyasetteki çıkışsızlık olunca herkesin aklına geçmiş tecrübeler geliyor. Kaçınılmaz olarak ülkenin genlerine işlemiş durumda çünkü bu yaşananlar. Biz 90'lar boyunca Türkiye'nin pek çok aydınını üstelik aynı ay içinde yitirdik. Defalarca siyasi cinayetler işlendi, gazeteciler öldürüldü bu ülkede. Ve şimdi tekrar aynı iddialar gündeme geldiği zaman bu kez tuhaf bir şekilde geçmişte bu iddiaları kullanarak iktidara gelen yani Türkiye'nin karanlık ortamlardan çıkışı için kendine adres gösteren iktidar tuhaf bir savunma mekanizması içine girdi. Sadece kendisi değil, kendisinin medyaya yerleştirdiği, destekçisi, yardakçısı olsun, söylemlerini güçlendirsin diye oralarda bulunmasını istediği gazetecimsi tipler de benzer tartışmalara girdi. Onlar dediler ki, böyle iddialarınız varsa mutlaka savcılığa başvurmanız lazım. Tuhaf, bakın çok tuhaf, iktidar adına konuşan bütün siyasi temsilcilerle, İktidar adına yerleştirildiği için konuşulan, taklasını attıktan sonra konuşmaya başlayan gazetecimsiler aynı cümleleri kuruyorlar. Size de tuhaf gelmiyor mu? Sanki hani bugüne kadar manşetler tek bir merkezden, Konya yolunun kenarındaki 650 katlı bir binadan yönlendirilirken, bu çok net, çok açık görüyoruz işte, defalarca örneğini gördük. Bu kez gazetecilerin, gazetecimsilerin söylemleriyle siyasetçilerin, bugünün iktidar temsilcilerinin söylemleri ortaklaştı. Söyledikleri tek bir cümle. Elinde belge, bilgi olan mutlaka savcılığa başvursun. Aksi takdirde bu iddialar siyasette gerilemeyi, insanların siyasete olan inancının körelmesini getirir beraberinde. Doğrudur, doğrudur. Ama tam da Barış Gülçur'un şu anda belirttiği gibi bunları aslında bu iddiaları başı her sıkıştığında gündeme getiren iktidardı. Mesela bugünün muhalefet liderlerinden biri olmaya çalışan Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde 90'lardaki beyaz torosların tekrar geri gelmesini mi istiyorsunuz diye sormuştu. Ankara'da daha 6. yılında tekrar anmasını yaptığımız, anmasına polis tarafından izin bile verilmeyen 103 canımızı yitirdiğimiz gar katliamının arkasından IŞİD'in militanlarının nasıl ellerini kollarını sallayarak hesapta var olan güvenlik çemberini aştığı iki kişinin nasıl canlı bomba yelekleriyle oraya girdiklerini falan konuşmuştuk biz. Yani bugünün insanları, bugünün iktidarını oluşturan temsilciler işine geldiği zaman bu söylemden aslında epeyce yararlandılar. Çünkü korku iklimi her zaman şöyle bir sonuç getiriyor sosyolojik olarak, siyaset sosyolojisi açısından baktığınızda. Güçlü kimse, insanlar korkularıyla onun eteğinin dibinde birikmeye başlıyorlar. Elbette bu insana özgü, çok da doğal karşılanabilecek bir tavır aslında. Kendi gücünün bu tarz oluşumlara yetmeyeceğini bildiği için güçlü gördüğü insanların yanına yerleşmeye çalışıyor. Ve bugünün iktidarı bunu haydi haydi kullandıktan sonra şimdi bundan medet umamayacağını biliyor. Çünkü bugün anlatılanlar artık iktidarın da işine yaramıyor. Çünkü bugüne kadar özellikle bizim son 2 yılda yaşadığımız pek çok örnek, yani sokaklarda hedef gösterilerek dövdürülen gazeteciler mesela, evlerinin önünde kemikleri kırılıncaya kadar sopalarla dövdürülen gazeteciler. Bunlar belki silahlı suikaste kadar getirilmedi ama hatırlayın muhalefet partilerinden bir tanesinin genel başkan yardımcısı evinin önünde eğer şoförü silahını çekmeseydi başka bir silahlı suikastçinin hedefi olabilirdi. Bunların tamamını yaşadık. Yani buradaki iddiaların kofti olmadığını herkes bilmek zorunda. Asıl amacın, asıl niyetin ne olduğunu sorgulamamız gerekiyor bizim. Neden çıkıyor bu söylemler? Mesela Türkiye'yi tek başına yöneten iktidar partisinin genel başkanının Rize'de, üstelik kendi memleketinde, ana muhalefetin en etkin liderlerinden biri Meral Akşener'e yönelik önce sözlü sonra fiili saldırının ardından gereken dersi vermiş hemşerilerimiz sözünü kullanması insanların akıllarına bir iğneyle dürtülmüş hissi yaratıyor. Sadece bu kadar değil. Yani iktidarın temsilcisinin çıkıp muhalefetteki bütün demokrasilerde zaten iktidar değişimleri böyle olur. Özlenen, istenen, arzulanan şey budur zaten. Siyaseten başarınızı, iddianızı ortaya koyar ve dersiniz ki bundan sonra ben yapacağım bunu. Bu iddiayı engellemek üzere ortaya çıkıp iktidara talip olmaktan vazgeçmelerini öneririm ifadesi elbette kafalarda bunu yaratıyor. Tabii bütün bunların ötesinde doğrudan ana muhalefet partisi liderinin Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde neredeyse yaşanan linç girişiminden kurtulması ve ardından ortaya çıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalar, soruşturmanın don lastiği gibi uzatılması, bütün bunlar insanlarda bir güvensizlik ve kaygı yaratıyor kaçınılmaz olarak. Şimdi bunu anlamak mümkünken iktidarın temsilcileri tam ters köşeden bu sefer bağırmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bunlar siyaseti karıştırmak üzere ortaya atılmış iddialar. Oysa doğrudan siyaseti karıştıracak şeyler bunlar zaten. Bugüne kadar siyaseti karıştıran şeylerdi. Yani bugün mesela yetmez ama evetçi bir grubun ortaya çıkarak kendisinin o dönemdeki bağlılığının Türkiye'nin içine tükürmesinin gerekçesini, mesela o dönemden aslında önce işlenen Hrant Dink cinayeti olarak ortaya koyması nasıl saçmaysa, bugünün yönetiminin bunları söylemesi de aynı derecede saçma. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında bu konuşmalar bir yönüyle de iktidarın işine yarıyor. Çünkü Türkiye'nin içinde çırpındığı temel konunun yoksulluğun konuşulmasını engelliyor. Dün itibariyle dolar 9 lira seviyesini geçtikten sonra sosyal medyada hani biraz da böyle artık alışılmış, kanıksanmış düzeyde espriler dönmeye başladı. İşte 1'e 9 etkisi üzerinden konuşuldu. Sağlık Bakanı'nın abuk sabuk yersiz şakasının üzerinden hareketle 9 ne demek biliyor musunuz diye konuşuldu falan. Ama bütün bunların ötesinde biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki sadece bugün ayın 13'ü, sadece geçtiğimiz 43 gün boyunca, bakın bunu aklınızın bir yerine yazın, sadece son 43 günde Türk lirası dolar karşısında %8 değer kaybetti. Yani %8 daha yoksullaştık net olarak. Diyebilirsiniz ki ya ben dolar harcamıyorum. Yani paranızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Selektörünü unutun. Sizin, ülkenizin, ülkemizin, hepimizin ayaklarının yere bastığı, kimimizin uzaklardan özlediği, bu ülkenin aslında her şeyini ithal ederek karşıladığını düşünürsek, evet bizim çok dolar borcumuz var. Her gün borcumuz katlanıyor. Asgari ücretlinin cebinden gidiyor o %8'lik değer kaybı. Bütün bunların konuşulmasının ötesinde insanlar, iktidar bundan yararlanmak mümkünken köpüğü başka bir yerde yapmaya çalışıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bugünün muhalefet temsilcilerinin doğrusu, hakikaten bunu da söylemek lazım, dengi terazide, tam da Adanalı söyleyişiyle dengi terazide bu işi götürmeleri son derece saygıdeğer bir davranış. Yani bir tanesinden vazgeçmeden bu suikast iddialarını, siyasette bu gerginliğin konuşulmasını bırakmadan bir yandan yoksulluk üzerine vurgu yapmaları son derece önemli. Ama yetmez. Çünkü biz Türkiye'de demokrasinin böyle iğrençliklerle anılmasından kurtulmak zorundayız her şeyin ötesinde. Hani hep konuşuluyor ya, bugünün iktidarı değişecek. Elbette değişecek. Demokrasi dediğim budur kardeşim. Birileri gelir, birileri gider. Kutsal parti yoktur. Öyle bir şey olmaz. Siyaset insan icadı zaten. Buna bir kutsiyet atfetmekte ancak bir grup çakalın işine gelir. Yani siyasette kutsallık olmaz. Kutsal insanlar da olamaz siyasette. Eğer varlarsa hikmetlerini başka noktalarda göstermek zorundadır o insanlar. Siyasette bu kadar gerilemişken her şey, yaşananlar bu kadar ortada ve bu kadar çukur hale gelmişken şimdi başka bir şeyler konuşulsun isteniyor. Yani iktidarın açısından da baktığınız zaman aslında 1996'da Susurluk kazasının üzerinden geçen bu koskoca 25 yıla bile bakıldığında onlar başka bir şey görüyorlar. Yani herkes, mesela onlar kendi iktidarlarından önce yaşanan bu bütün pislikleri temizlediklerini söylüyorlar. Oysa bu röportajın yapıldığı tarih Mayıs 2021 İsmail Saymaz'ın Mehmet Eymür'le konuşması. Ve Mehmet Eymür'ün geçmişine baktığınız zaman MİT adına oluşturulmuş bütün bu kontrterör çalışmalarının göbeğinde olduğunu görüyorsunuz. Yani İşkembe'yi Kübra'dan sallayan birinden bahsetmiyoruz. Sedat Peker'in anlattıklarını, bir organize suç örgütü liderinin anlattıklarını elbette içinde olduğu, birebir şahit olduğu şeylerle değerlendirmek mümkün. Ama bir diğerinde, yani Mehmet Eymür'ün sözlerinde aslında bu işin planlayıcılarından bir tanesinin olayın oluşumunu anlattığı şekliyle düşünmek zorundayız. Bugün bu iddialar mutlaka ama mutlaka ciddiye alınmak zorunda. Eğer alınmazsa yarın son derece geç olabilir. Dedim ya, 90'lar boyunca biz çok ağır kayıplar verdik. Türkiye'nin aydınları, aydın insanları, gazetecileri, yazarları, çizerleri, düşünürleri, akademisyenleri tek tek öldürüldü. Ve bütün bu cinayetler korku yaratmak üzere yapılmıştı. Hepimiz son derece iyi biliyoruz. Ve öyle kurgulanmış işlerdi ki bunlar. Mesela 3 Kasım'da Susurluk mevkiinde bir Mercedes'le bir kamyonun çarpışmasının ardından ortaya çıkan belgelerin gazetecilere ulaşması birkaç 10 dakika sürdü. Bahsettiğim dönem 25 yıl öncesi. Yani bugünkü gibi bilgisayarınızın başına oturduktan sonra birkaç tuşla bir yere ulaşabildiğiniz bir dönemden bahsetmiyorum. En fazla ICQ kullanarak. O da hani hatırlıyorsanız ve ulaşabileceğiniz insanlarda da varsa birkaç satır yazışmanıza cevaz veriyordu bilgisayarlar. Ama bugün öyle değil. Oysa o gün birkaç dakika içinde tonlarca dosya yığıldı ortalığa. O gün yapılmak istenen devletin kendi bağırsaklarını temizlemesi, devletin bir takım günahlarından kurtulmaya çalışmasıydı aslında. Yani ilişkileri birilerinin üzerine bırakıp geride durma çalışmasıydı. Devletin içindeki bir kademenin. Bu pislikler yaşandı ama bu pislikler yaşanırken bu insanlar vardı, bizler yoktuk. Bizler tırnak içinde devleti korumak dışında hiçbir güdüsü olmayan insanlarız demek istediler. Ve ardından 90'lar boyunca yaşanan pek çok cinayet. Ankara'da öyle bir hale gelmişti ki iş, aynı noktada cinayetler işleniyordu. Ya da öldürülen insanlar aynı noktaya bırakılıyordu. Yani bulunsun isteniyordu. Bulunsun ve üzerinde konuşulsun isteniyordu. Ve o öldürülen insanların, mesela Uğur Mumcu'nun ardında bıraktığı belgelerle anlaşılabileceği gibi, Mehmet Eymür'ün de doğruladığı gibi 70'lerin göbeğinden, ortasından beri aslında planlanan, düzenli olarak uygulanan bir cinayetler silsilesinden bahsediyoruz biz. Hepsi isimlerini alt alta yazdığınız zaman çok da uzakta duramayacağınız, mutlaka bir iki tanesini bildiğiniz insanlar. Kimi gazeteci, kimi akademisyen, kimi yazar, kimi çizer ama bu insanlar hayatın içinden insanlar. Bazıları topluma gerçekten yön verebilecek, önderlik edebilecek insanlar. Ama bazılarının böyle bir şeyi yok. Onlar sadece ses getirmek amaçlı yok edildi. Yaşamın içinden kopartılıp alındı. Ve bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, hem Ali Babacan'ın söylediği, hem Mehmet Eymür'ün bundan 5 ay önce gündeme getirdiği şey tam da bu niteliği taşıyor işte. Siyasetin tıkandığı noktada demokrasisi gelişmemiş ülkelerde maalesef akıllara ilk gelenler bunlar oluyor işte. Akıllara ilk gelenler insanlar bunları yapabiliyor mu, yapar mı çalışması oluyor. Ve şimdi bunlar tartışılırken birileri dışarıda duruyor. Ama bu dışarıda duruş onların suça bakışlarını değiştirmiyor. Yani Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırıdan sonra söylenen sözleri ortadan kaldırmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın göbeğinde uğradığı linç girişiminin ardından yaşananları ortadan kaldırmıyor. Burada pek çok muhalefet temsilcisinin, tırnak içinde muhalif olarak adlandırılan gazetecinin, ki bu kavrama hiç inanmadığımı 6 yıldır sürekli olarak anlatıyorum. Gazeteci gazetecidir, muhalifi falan olmaz. Gazeteci gerçeği yazar, iktidara uymuyorsa muhalif diye damgalanır. O başka bir şeydir. Bütün bu insanların tek tek tedirgin olarak görüşlerini açıklamalarının gerekçesi bu. Ve şimdi aslında buna karşı yapılacak da belli. Çünkü bizim çok acı bir tecrübemiz var. Maalesef bizim devlet yönetimimizin geleneğinde artık bu siyasi cinayetlere ilişkin yapılacak düzenlemenin ne olacağı biliniyor. Yani biz kodlarımızda getiriyoruz bunu. Mesela bu sorgulamaların yapılabilmesi için bir savcılık çalışması gündeme gelmek zorunda. Ama zaten asıl sıkıntı tam da orada başlıyor işte. Adalete güvenin bu kadar yerle yeksan olduğu bir dönemde, mesela Adalet Bakanı olan kişi, Abdülhamit Gül'ü kastederek söylüyorum, 20 yıllık iktidarın ardından hukukun sarsılmaz kalesi olmayı, hukukun üstünlüğünü sarsılmaz bir şekilde tescil ettirmeyi hedefliyoruz sözlerini gördüğü zaman insanlar elbette bu inancı kaybediyorlar. Çünkü burada yargının kendi içinden bir şeyler çıkartıp bu soruşturmaları en ince noktasına kadar götürebileceğine ilişkin bir inanç yok. Hiçbirimizde yok. Açık yüreklilikte kendinize de itiraf etmek zorundasınız. O nedenle işte mesela iktidara yakın insanlar da bunu söylediklerinde herkesin kafasında başka bir şey beliriyor. İnsanlar şunu söylüyorlar mesela. Tamam, böyle bir tedirginlik herkeste var ama bunun için ne yapılabilir? Oysa yapılacak şey çok belli. Mesela burada İçişleri Bakanı olan kişiye çok büyük yetki ve sorumluluk düşüyor. Yetkisi zaten yasalarla tanımlanmış durumda da sorumluluğu bilerek ve isteyerek almıyor üzerine. Yani Türkiye'de pek çok siyasetçiye yönelik saldırıların ardından onun da tavrının ne olduğu ortada. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin ardından yaşananlar, Meral Akşener'e yönelik Rize'deki saldırının ardından yaşananlar, genel başkanı çıkıp hemşerilerimiz gereken dersi vermişler dedikten sonra doğrusu çok da fazla söyleyecek bir şey kalmıyor ortada. Çünkü genel başkanının sözünden asla çıkamayacak insanlar getirip bu noktada bırakıyorlar her şeyi. Şimdi biz içimizdeki bu tedirginlikle nasıl baş edeceğiz sorusu gündemde. Bu ortada kaldı. Çünkü siyasetçiler bunu gündeme getirdikten sonra birkaç basın toplantısı, belki katılması gereken birkaç televizyon programı, belki bir iki podcast yapımı, bütün bunların ardından siyasetçiler o tartışmaların kendileri için oluşturulan odağında yaşamaya başlıyorlar. Ama her şey, olan biten her şey sıradan vatandaşı oluyor. Sıradan vatandaş için demokrasiye olan bakışın eksilmesi, zarar görmesi, yıpranması anlamına geliyor çünkü bu. Bu kadar söylem ortadayken siz sadece iktidara yakın olduğu için bunlar bir şey değil kardeşim, bunlar siyaseti köpürtmeye çalışıyor, yalan söylüyorlar ifadesiyle yetinebiliyor musunuz mesela? Böyle bir şeyle yetinebilmek mümkün mü? Ben bunu hiçbir sıradan yurttaş için doğrulayacak bilgilere sahip değilim. Aslında bu tedirginlik, yani o yapılan kamuoyu araştırmaları var ya mesela, orada sorsanız enine çizgili tişörtlerle çıkar telefonu amcalar dışında bırakacağınız, herkesin kafasının bir yerinde yer alan, hem de çok ama çok ağır şekilde bir korkuya işaret ediyor aslında. Bu korku hepimizin korkusu. Çünkü Türkiye'de demokrasinin kör topal buraya kadar, yaklaşık kabaca 70 yıllık çok partili siyasal yaşamda gelebildiği nokta buyken, ortada yaşanan örnekler varken birilerinin çıkıp bunlar saçmalık kardeşim böyle bir şey olur mu demesi kimsenin yüreğini soğutmuyor. Üstelik hem iktidardan hem muhalefetten, yani kimse çıkıp şunu söylemiyor: Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan kendilerini acındırmak için bunları söylüyorlar. Bu söylem tutmaz, iktidar açısından da bir şey vermez. Yapılabilecek şey çok net. Mesela burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü dinlenmeli. Onunla birlikte İçişleri Bakanı'nın, bir organize suç örgütü liderinin, mafyadan 10 bin dolar aylık maaş alan bir siyasetçi var sözünün gereği yerine getirilmeli. Öyle ya, savcılara güven tesis edilmesinin temel çıkışı bu. Çünkü Türkiye'de birileri adına yapılanlar açığa çıkıyor, birileri adına yapılanlar ya da yapıldığı söylenenler sürekli olarak karanlıkta kalıyor. Bakın, dün gazeteci Metin Cihan bir takım belgelerle, üstelik doğrudan bu grubun içindeki bir insanın sızdırdığı belgelerle kurucularından bir tanesinin, hatta en önde geleninin Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olduğu Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın nasıl devlet içinde paralel bir oluşuma uğradığını iddia etti. Ve bunu öyle listelerle ortaya koydu ki bu insanların girdikleri işler, devlette yerleştirildiği kademeler ve daha ağırı, o kademelere gelebilmesi için referans olan kişiler açıklandı. Biz 2013 yılında o ortaya dökülen tapelerle bunların pek çok benzerini yaşadık, gördük zaten. O gün o tapelerle ilgili olarak montaj, şantaj diyen insanlar ama kendi ifadeleriyle aslında bunu doğruladılar. Mesela şunu söyledi bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki, devletin kendi olanaklarıyla oluşturduğu, yaptığı, bilimsel gelişim sonucu ortaya çıkardığı, TÜBİTAK'tan söz ediyor, kriptolu telefonlarla benim çocuklarımla yaptığım konuşmaları dinlemişler. Siz hal böyle olunca şunu düşünmediniz mi? Ya da kafası zerre kadar çalışan herkes aynı şeyi düşünmedi mi? O söylenenler doğru o zaman. Hemen üzerinden bir düzeltmemsi bir şey geldi ama toparlanamadı. Elbette toparlanamadı. Şimdi hepimizin önünde çok ciddi bir sınav var. Bu iddialara ilişkin olarak her türlü gerçeğin ortaya çıkması için adalet mekanizmasının mutlaka harekete geçmesi çağrısı. Siyasetin daha ötesi yok. Çünkü Mehmet Eymür'ün söylediklerinin Türkiye'ye çok uzak gerçekler olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Maalesef bu konuda çok acı tecrübelerimiz var. Osmanlı'dan bugüne kadar gelen, yani devredilmiş bir tarih içinde siyaseten birbirine aktarılmış cinayetler var çünkü bizim tarihimizde. Ve 90'ları daha 30 sene önce yaşamışken, hala izler sıcakken bu korkunun topluma yerleşmesine, tekrar musallat olmasına izin verilmemeli. Burada siyasette şöyle bir ayrım olamaz. İktidarın, muhalefetin bakışı değil. Çünkü hatırlayın, bu siyasi cinayetlerin yoğunlaştığı dönemlerde siyaset bütünüyle yara aldı. Hatta o günün iktidarı bir daha siyasette yer alamayacak şekilde yok oldu. Yani Anavatan Partisi bir anda ortadan kayboldu. Bugün Doğru Yol Partisi'nin adını anan yok. Ortada böyle bir parti yok. Ve o gün 90'ların ortasında çok kudretli bir lider olarak gösterilen Tansu Çiller figürü bugün iktidara yamanmaya çalışan tek kişilik bir kadro olarak geziyor. Etrafında kimse yok. Yani siyaset bu işlerden çok ağır darbe alıyor. Bugün iktidarın da, muhalefetin de, muhalefetin içinde yer almaya çalışan küçücük grupların da hepsinin ortak bir tavırla burada yaşanabilecek en ufak bir gerilime tepki vermesi gerekiyor. Ama bunu başlatacak olan iktidar, yani Erdoğan'ın şiddet ve nefret söyleminden hızlıca uzaklaşması lazım. Bu başkasına atfedilecek, senin yüzünden oluyor denilebilecek bir şey değil. Yalakaları, yardakçıları, medyada yazıp çizenleri de beceremez bunu. Çünkü bir süre sonra iktidarın tamamen güdümünde olduğu bilinen, yani emniyet, kolluk ve adli yargı gündeminde, tamamen iktidarın kontrolünde olan, yaşanabilecek en ufak bir sıkıntı iktidarın hanesine eksi olarak yazacaktır. Ve bir kez daha söylüyorum, bugüne kadar bu işten kazançlı çıkan olmadı. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Biz demokrasiden parçalar kaybettik üst üste. İnsanların siyasete olan inancı yok oldu. Doğrudur, korku bir şekilde iktidarı bütünleştirdi. Belki blok bir iktidar olarak ortaya getirdi. Ama unutmayın, bu söylenti her tekrarlandığında yenilenen anılarla, hafızada tazelenen o acı anılarla birlikte iktidarın hanesinden de ufak ufak çentiklerle parçalar koparmaya başlıyor. Bugün Ankara'nın, Anadolu'nun yoksul küçücük bir kentinin milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından büyük bir onurla başkent ilan edilişinin 98. yıl dönümü. Anadolu'nun bu küçük, yoksul ama onurlu kentine bu kadar güvenen en değerli hemşerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Her şeyin ötesinde aziz ruhu önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Milli mücadele kahramanlarının hepsini aynı şekilde anlıyorum. Ama Anadolu'nun bu yoksul kentine yeni dönemin, yeni genç cumhuriyetin başkenti yapacak kadar güvenen, buradan yepyeni bir medeniyetin ışıklarını yakmak üzere gencecik bir cumhuriyetin kıvılcımlarını atan insanların yeri ayrı. Onlara ayrı bir şükran borcumuz var ve bugün sadece o insanlara atfedilmiştir bu yayın. Lütfen sizin de aklınızda böyle kalsın. Çok teşekkür ediyorum hepinize bu sabahta burada olduğunuz, benimle birlikte olup dinlediğiniz, görüşlerinizle bu yayına katıldığınız için. Hepinize sağ olun. Demokrasi dediğimiz şey tam da bu. Farklıyız çünkü biz ve bu farklılıkların içinden iyiyi beraber bulmaya çalışıyoruz. Tam da demokrasi dediğimiz şekilde ve demokrasiye sahip çıkmak da hepimizin görevi, asli görevi, bir yurttaşlık vazifesi bu aynı zamanda. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Bu akşam saat 18.30'da Ankara'da News & Soul Cafe'de, Musa Göçmen'in Senfoni Orkestrası konser salonunun yanındaki kafede Ankaralılarla bir araya geleceğiz mesela. Önemli, özel bir günde bir araya geleceğiz. 40 senelik arkadaşım sevgili Boğaçan Sözmen'le birlikte. Bileti falan yok bu işin. Paralı pullu bir şey değil. Gelin eğer sohbete katılmak isterseniz saat 18'de orada, 18.30'da orada olacağız. Başlayacağız. Sohbet edeceğiz biz. Söz bizi nereye götürürse oraya kadar yolculuğumuz var. Eğer eşlik etmek isterseniz hepinizi bekleriz. Bir saat sonra tekrar görüşünceye kadar sizlere, yarına kadar ikinci yayında bizimle birlikte olmayacaklara da hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.